Ayrım 7. Hacı Murat, Lev Tolstoy, sayfa 135. 16. Bölüm. Nikolay Pavlovich'in Vorontsov'a vermiş olduğu bu buyruğa uygun olarak 1852 Ocak ayında Çeçenlere baskın yapmak üzere hazırlıklara başlandı. Baskını yapmakla görevlendirilmiş olan birlik 4 piyade taburu, 100 kazak, 8 de toptan ibaretti. Kafile yoldan ilerliyordu. İki yanından ise ard arda zincirleme olarak ayaklarına uzun çizmeler, sırtlarına içi hayvan postuyla kaplı gocuklar, başlarına kocaman kalpaklar giymiş nişancılar, omuzlarında tüfek, bellerinde fişeklerle yürüyorlar, yarlardan yukarı tırmanıp iniyorlardı. Birlik düşman topraklarından geçerken her zaman olduğu gibi elden geldiği kadar ses çıkarmadan derin bir sessizlik içinde ilerliyordu. Yalnız arada bir hendeklerde bir tüfeğin sallanarak şıkırdadığı, topçu birliğine ait bir atın gürültü edilmemesi için verilen buyruğu anlamayarak kişnediği, bir komutanın iki yandan zincirleme olarak ilerleyen askerlerin fazla açılmalarına, kafileden uzaklaşmalarına ya da kafileye aşırı derecede yaklaşmalarına öfkelenerek boğuk, kısık bir sesle bağırdığı duyuluyordu. Derin sessizlik gerçekten ancak bir kez, o da zincirleme yürüyen askerlerle kafilenin arasındaki dikenli fundalıklardan, karnı bembeyaz, sırtı gümüş renginde bir keçiyle, tıpkı ona benzeyen pek büyük olmayan, boynuzları geriye doğru kıvrılmış bir koç fırladığı zaman bozuldu. Bu güzel ürkek hayvanlar ön ayaklarını kıvırarak uzun atlayışlarla o kadar yakına gelmişlerdi ki, neredeyse kafilenin üstüne çıkıyorlardı. Bunun üzerine erlerden birkaçı gülüşe bağırışa arkalarından koşmaya, onları süngüleriyle vurmaya kalkıştılar. Hayvanlar geriye döndüler, arka arkaya yürüyenlerin nişancıların arasından öbür tarafa atladılar. Onları kovalayan birkaç süvariyle birliğin köpeklerinden kurtulup kuşlar gibi dağlara doğru uzaklaştılar. Henüz kıştı ama güneş daha erken saatlerde göklerde yükselmeye başlıyordu. Bu yüzden sabahleyin erkenden yola çıkmış olan birlik 4 vers kadar yol aldıktan sonra vakit öğleye yaklaştığı sırada güneşin ışınları ortalığı öylesine ısıtmaya başlamıştı ki hava iyice ısınmıştı. Işınlar öylesine parlaktı ki çelik süngülerin dökme demirden yapılmış topların üzerinde mini mini güneşleri andıran yuvarlaklara bakmak bile insanın gözlerini ağrıtıyordu. Birliğin biraz önce geçtiği suları hızla akan berrak dere arkada kalmıştı. İleride pek derin olmayan vadilerde, çimenliklerde henüz işlenmemiş tarlalar vardı. Daha da ileride ormanlarla kaplı kapkara, esrarengiz dağlar görünüyor, o kara dağların arkasından da göklere doğru yükselen yalçın kayalıklarla ta yukarıdaki ufuk çizgisinin üzerinde ölümsüz güzellikleri daima değişen, aynı zamanda da her ışık altında elmas gibi başka başka renklerde görünen karlı tepeler uzanıyordu. 5. bölüğün önünde sırtında siyah redingot, başında kalpak, kılıcını omzuna asmış yakışıklı subay Butler ilerliyordu. Daha geçenlerde hassa alayından gelmiş birliğe yeni katılmıştı. İçinde coşkun bir yaşama sevinciyle birlikte ölüm tehlikesi içinde bulunmanın, bir tek amaca yönelmiş bir bütünün parçası olduğunu kavramanın zevkini tadıyor, bir iş başarmak için için için kaynayan bir istek duyuyordu. Butler harekata ikinci defa katılıyordu. Her an üzerlerine düşmanın ateş etmesini bekliyor, böyle bir şey olursa da birliğin üstünden uçarak geçecek olan merminin altında başını eğmek ya da kurşunların çıkardığı ıslık sesine önem vermek şöyle dursun. Daha önce gene bir akın sırasında yaptığı gibi başını dimdik tutacağını, dudaklarında bir gülümsemeyle arkadaşlarına, askerlere şöyle bir bakıp hiçbir şey olmamış gibi kayıtsız bir tavır takınacağını, olup bitenlerle hiç ilgisi olmayan bir takım konulardan söz edeceğini sanıyordu. Birlik düz yoldan ayrılıp pek az kullanılan bir yola saptı. Yol mısır tarlalarının arasından geçiyordu. Ormana yaklaştıkları sırada nereden geldiği belli olmayan bir mermi uğursuz bir ıslık çalarak uçtu. Yolun yanında mısır tarlasının içindeki ağırlık kolunun ortasına yere saplanarak toprağı oydu. Butler yanındaki arkadaşına neşeyle gülümseyerek "Başlıyor," dedi. Gerçekten de o mermiden sonra ormanın içinden ellerinde sancaklar kalabalık atlı bir Çeçen kafilesi göründü. Kafilenin ortasında büyük yeşil bir sancak görünüyordu. Birliğin gözleri keskin çavuşu Miyop Butler'a o yeşil sancağın bulunduğu yerde besbelli Şamil'in bulunduğunu söyledi. Kafile yokuş aşağı inmek üzereydi. Sağdaki en yakın yarın tepesinde bir an için görünmüş, sonra da aşağı inmeye başlamıştı. Sırtına vücudunu sıcak tutan siyah bir palto, başına da tepesi geniş beyaz bir kalpak giymiş olan kısa boylu bir general, atını eşkin sürerek Butler'ın bölüğüne yaklaştı. Sağa doğru gidip aşağıya inen atlıların karşısına çıkmasını buyurdu. Butler bölüğünü hemen söylenilen yöne doğru sürdü. Yerden aşağı iner inmez arkasında arka arkaya iki topun patladığını işitti. Arkasına baktı, patlayan topların üzerinden mavim trak bir dumanın iki bulut halinde yükseldiğini, sonra da yar boyunca ortalığa yayıldığını gördü. Birlik topçuları beklemeden davranmıştı besbelli. Butler'ın bölüğü de dağlılara ateş etmeye başladı. Bütün vadi dumanla doluverdi. Yalnız yarın karşı yakasında dağlıların nasıl aceleyle geri çekildikleri, kendilerini izleyen kazaklara nasıl ateş ettikleri görülüyordu. Bölük dağlıları kovalayarak ilerlemeye devam ediyordu. İkinci tepenin yamacında bir avul göründü. Butler kazakların arkasından kendi bölüğüyle dört nala köyün içine daldı. Avulda hiç kimse yoktu. Askerlere buğdayları, saman yığınlarını, hatta köydeki bütün evleri yakmaları için emir verildi. Bütün avula genzi yakan bir duman yayılmıştı. Dumanın içinde askerler oraya buraya dalıyor, evlerde ne bulurlarsa çeke çeke dışarı çıkarıyor, dağlıların beraberlerinde götüremedikleri tavukları elleriyle yakalıyor ya da tüfekle vuruyorlardı. Subaylar dumansız yerlerin berisinde oturmuş yiyor içiyorlardı. Çavuş bir tahta üzerinde birkaç petek bal getirmişti. Çeçenlerin sesleri bile duyulmaz olmuştu. Vakit öğleyi biraz geçtikten sonra tekrar yola koyulma emri verildi. Birlik köyün arkasında kafile halinde dizilmişti. Butler artçılara katılmak zorunda kalmıştı. Yola koyuldukları anda nereden geldikleri belli olmayan çeçenler meydana çıkıp birliğin arkasından ateş etmeye başladılar. Ancak birlik açıklık bir yere çıkınca dağlılar izlemekten vazgeçtiler. Butler'ın emrindeki askerlerden kimse yaralanmamıştı. Bu yüzden çok neşeli, keyifli bir ruh hali içinde geri dönüyordu. Birlik sabahleyin geçtiği dereyi atlarla tekrar geçtikten sonra mısır tarlalarıyla otlakların arasında dağılınca taburlardaki şarkıcı askerler öne geçtiler. Her yandan şarkı sesleri duyulmaya başladı. Rüzgar yoktu, hava hem serin hem temiz hem de o kadar bulutsuzdu ki aşağı yukarı 100 vers kadar ilerideki karlı tepeler yakındaymış gibi görünüyor, şarkıcılar sustukları zamanda tek düze ayak sesleriyle silahların şıkırtısı duyuluyordu. Bu sesler şarkıların başlayıp sona erdiği hafif bir fon müziği gibiydi. Butler'ın 5. bölüğünde erlerin söyledikleri şarkıyı bir harp okulu öğrencisi bölüğün şerefine uydurmuştu. Bir oyun havası gibi söylenir, ara name olarak da hep "Nişancılar öyle mi ya, nişancılar öyle mi?" diye tekrarlanırdı. Butler ata binmiş olarak kendisinden hemen sonra gelen amirle Albay Petrov'la birlikte ilerliyordu. Zaten Albay Petrov'la aynı yerde oturuyordu. Hassa alayından ayrılıp Kafkasya'ya geldiği için çok memnundu. Hassa alayından ayrılmasının asıl nedeni Petersburg'da kumarda varını yoğunu yitirmiş olmasıydı. Orada kalacak olursa tekrar kumar oynamaktan kendini alamayacağından korkuyordu. Ama artık oynayacak parası bile kalmamıştı. Şimdi bütün bunlar geride kalmış, bambaşka yepyeni bir hayat başlamıştı. Hem de genç bir adama öylesine yakışan öyle güzel bir hayat ki... Butler artık her şeyini kumarda yitirmiş olduğunu da, ödemediği borçları da bütün unutmuştu. Kafkasya'da, savaşta, erler de subaylar da cana yakın, içkiye düşkün, korkusuz erkekler de, Albay Petrov da. Bunların hepsi Butler'a öyle hoş, öyle güzel duygular veriyordu ki. Zaman zaman Petersburg'da sigara dumanıyla dolu odalarda, içinde krupiyeye karşı bir nefret, başında da şiddetli bir ağrı duyarak bir aşağı bir yukarı dolaşıp, oyunda bir takım hilelere başvuracak yerde, burada bu eşsiz ülkede aslan gibi kazakların arasında olduğuna bir türlü inanamıyordu. Şarkıcı erler, "Nişancılar öyle mi ya, nişancılar öyle mi?" diye şarkı söylüyorlardı. Butler'ın atı bu havaya uyarak çevik adımlar atıyordu. Bölüğün tüyleri aşağı doğru sarkmış kurşuni köpeği Tzorka bir komutan tavrıyla en öne geçmiş, kuyruğunu havaya dikmiş gayet ciddi bir şekilde dört bir yana bakına bakına koşuyordu. Butler içinde yaşama sevinci, huzur, neşe duyuyordu. savaş ona yalnızca kendini tehlikeye atmaktan, her an ölme ihtimalini göze almaktan, böylece de hem ödüle hak kazanmak hem de buradaki dostları arasında olsun, Rus arkadaşları arasında olsun saygınlığını yükseltmekten ibaret bir şey olarak görünüyordu. Gariptir ama savaşın öbür yönünü, ölümü, erlerin, subayların, dağlıların yaralanmaları gibi olayları aklına bile getirmiyordu. Hatta savaş hakkındaki o romantik düşünceleri bozulmasın diye şuursuz olarak hiçbir zaman ölenlere ya da yaralılara bakmıyordu. Şimdi de öyle davranıyordu. Bizimkiler arasında 3 ölü, 12 de yaralı vardı. Butler sırt üstü yatan bir ölünün yanından geçiyordu. Gözünün ucuyla baktığı halde bal mumu rengindeki elin garip duruşunu, ölünün başındaki koyu kırmızı lekeyi fark etmişti. Gene de durup ona iyice bakmadı. Dağlılar da ona yalnız at üstünde çeşitli oyunlar yapan, onlara karşı savunmayı gerektiren bir takım yiğitler olarak görünüyorlardı. Albay Erler'in söyledikleri iki şarkı arasında, ''İşte böyle azizim'' dedi. ''Sizin Peter'de olduğu gibi sola bak hizaya gel, sağa bak hizaya gel. Bizde öyle şeyler yok. Bak epey çaba harcadık. Şimdi işte evimize dönüyoruz. Oraya gidince Maruşka bize etli börek ya da lahana çorbası ikram eder. Hayat diye buna derler işte, öyle değil mi?'' Peşinden de ''Haydi bakalım gün doğdu şarkısını söyleyin çocuklar'' diye en çok sevdiği şarkıyı söylemelerini emretti. Albay Çavuş'un kızıyla karı koca hayatı yaşıyordu. Bu yüzden Çavuş'un kızı önce Maşka iken sonradan Maria Dimitrievna olmuştu. Maria Dimitrievna sarışın, çiller içinde, güzel, çocuksuz, 30 yaşlarında bir kadındı. Geçmişi ne olursa olsun şimdi albayın sadık eşi olarak davranıyor, ona çocuk gibi bakıyordu. Bu da albayın ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Çünkü sık sık kendini kaybedecek kadar içtiği oluyordu. Kaleye döndükleri zaman bir şey albayın önceden tahmin ettiği gibi oldu. Maria Dimitrievna albayla Butler'a ayrıca birlikten yemeğe davet edilmiş olan iki subaya pişirdiği tadı tuzu yerinde güzel yemekleri ikram etti. Karınlarını iyice doyurdu. Albay o kadar çok yedi, o kadar çok içti ki sonunda artık konuşacak hali kalmadı. Hemen gidip yattı. Butler hem yorgun hem de memnundu. O da çihiri biraz fazla kaçırmıştı. Dipnot çihir bir Rus içkisi. Bu yüzden hemen odasına gitti, soyunur soyunmaz kendini yatağa attı. Elini güzel, kıvırcık saçlı başının altına sokar sokmaz, derin, rüyasız, deliksiz bir uykuya daldı. 17. Bölüm. Birliğin yerle bir ettiği avul, Hacı Murat'ın Rusların tarafına geçmeden önce son geceyi geçirdiği avuldu. Hacı Murat'ın misafir edildiği evin sahibi Sado, daha Ruslar avula yaklaşırken dağlara kaçmıştı. Avula dönünce evinin damının çöktüğünü, sundurmanın direklerinin yandığını, evin pislik içinde olduğunu gördü. Hacı Murat'a hayran hayran bakmış olan o gözleri pırıl pırıl oğlunu caminin avlusuna ölü getirdiler. Üzerine bir örtü örtülmüştü, çocuğu sırtından süngülemişlerdi. Hacı Murat'ı ağırlayan o asil tavırlı kadın, göğsü bağrı açık gömleğinden buruşmuş memelerini sarkmasına hiç önem vermeden, saçı başı karmakarışık, oğlunun ölüsü karşısında kendini yumrukluyor, dövünüyor, uluyormuş gibi tüyler ürperten bir sesle inliyordu. Sado eline kazma kürek alarak akrabalarıyla birlikte oğlunun mezarını kazmaya gitmişti. İhtiyar dede evin yıkık duvarına sırtını vermiş, kıpırdamadan oturuyordu. Donuk gözlerini yere doğru eğmişti. Elindeki tahtayı yontup duruyordu. İhtiyar arı kovanlarının bulunduğu yerden yeni dönmüştü. Yere iki koca yığın kuru ot yığmış, sonra onları ateşe vermişlerdi. Böylece ihtiyarın eliyle diktiği vişne ağaçları, kayısı ağaçları tutuşmuştu. En kötüsü arı kovanları da çevreye yayılan ateşte yanmaya başlamışlardı. Arılarıyla birlikte alevlerin içinde yok olmuşlardı. Evlerden iki ölü daha çıkarılmış, köy meydanına getirilmişti. Oradan kadın çığlıkları duyuluyordu. Çocuklar olup bitenleri anlamadan annelerinin ağlamalarına katılıyorlardı. Her yanda yemsiz kalmış hayvanlar böğürüp duruyorlardı. Çocukların biraz daha büyük olanları da oyun oynamıyor, ürkek ürkek büyüklerin haline bakıyordu. Avulun çeşmesi besbelli su almasın diye pislikle doldurulmuştu. Cami de aynı durumdaydı. Molla ile öğrencileri çevreyi temizlemeye çalışıyorlardı. Ruslara karşı duydukları kini, nefreti açığa vurmayı bile gerekli bulmuyorlardı. Çünkü 7'sinden 70'ine kadar duydukları his kinin de üstünde bir duyguydu. Kin neydi ki? Rus köpekleri onların gözünde insan bile değildi. Onların yaptıkları zulümler karşısında öyle bir tiksinti, öyle bir nefret duyuyorlardı ki şaşkına dönmüşlerdi. Bir fareden, bir zehirli örümcekten kurtulmak ne kadar olağan bir savunma davranışı ise, Ruslardan kurtulmak da onlar için öylesine olağan, onları öldürmek öylesine yararlı bir davranıştı. Şimdi karşılarında iki yol vardı. Ya bu avulda kalarak çok eskiden binbir güçlükle yarattıklarını yeniden yerine koymak, boş yere yok edilenleri, kalanları yeniden onarıp yerleştirmek, sonra da her an aynı belanın gelip çatmasını beklemek. Ya da dini duygularla içlerinden gelen o iğrenmeyi ellerinden geldiği kadar bastırmaya çalışarak Ruslara boyun eğmek. İhtiyarlar dua ettikten sonra toplanıp tartıştılar. Sonunda da Şamil'e elçiler göndererek yardım istemeye karar verdiler. Bunu yaptıktan sonra da yakılan ocaklarını onarmaya koyuldular. 18. Bölüm. Baskının ertesi günü Butler evin arka kapısından sokağa çıkmıştı. Sabahın pek erken bir saati değildi. Butler her zamanki gibi Petrov'la birlikte sabah çayını içmeden önce gezinip biraz hava almak niyetindeydi. Güneş dağların arkasından yükselmişti bile. Bu yüzden sokağın güneş ışınlarıyla aydınlanan beyaz badanalı evlerine bakmak insanın gözlerini kamaştırıyor, ağrıtıyordu. Buna karşılık solda gittikçe uzaklaşıyormuş, gittikçe yükseliyormuş duygusunu veren ormanlarla kaplı kara dağlara, her zaman olduğu gibi bulutlara benzeyen karlı tepelerin donuk zincirine bakmak insana hem neşe hem de derin bir sükunet veriyordu. Butler bu tepelere bakıyor, ciğerlerini havayla doldurarak derin derin soluk alıyor, yaşadığına hem de öyle güzel bir yerde yaşadığına seviniyordu. Bir gün önceki harekatta da baskında da çok yerinde davrandığına, özellikle işler kızıştığında geri çekilme konusunda doğru kararlar verdiğine de seviniyordu. Bir akşam önce baskından geri döndüklerinde Maşa'nın, daha doğrusu Petrov'un sevgilisi Matya Dmitrievna'nın onları nasıl ağırladığını, herkese karşı ne kadar içten, ne kadar sevimli davrandığını hatırladıkça içinde tekrar hoş duygular uyanıyordu. Ona öyle geliyordu ki Maria Dmitrievna özellikle ona karşı şefkatli davranmıştı. Maria Dmitrievna o kalın saç örgüsü, geniş omuzları, dik göğüsleri, şefkatli bir ifade taşıyan çilli yüzünü aydınlatan gülümseyişiyle elinde olmayarak Butler'ı güçlü, genç, bekar bir adam olarak kendine çekiyordu. Genç adam onun da kendisine karşı istekli olduğunu tahmin ediyordu. Fakat Butler duyduğu bu hisleri dürüst ve iyi bir insan olan arkadaşına karşı bir ihanet sayıyor, bu yüzden Maria Dmitrievna'nın yanında her zaman dostluğun sınırını aşmayan, sade bir tavır takınıyor, ona büyük bir saygı gösteriyordu. Böyle davrandığı için de kendinden son derece memnundu. O sırada işte bunları düşünüyordu. Karşıda tozlu yolun üzerinde birbiri arkasından birçok nal sesinin duyulması onu bu düşüncelerinden ayırdı. Birçok atlı geliyormuş gibiydi. Butler başını kaldırdı, sokağın öbür ucunda atlarını adeta adımla süren bir atlı kafilesi gördü. 20 kadar kazağın en önünde iki kişi geliyordu. Bunlardan biri beyaz bir çerkez elbisesi giymiş, başına yüksek bir kalpak geçirmiş, kalpağının üzerine de sarık sarmıştı. Öbürü ise esmer, burnu kemerli bir Rus subayıydı. Üniformasında da silahlarında da bol bol gümüş süsler vardı. Sarık sarmış olanın altındaki at kızıl yeleli, çok zarif, küçük başlı, güzel göğüslü, çok gösterişli bir hayvandı. Subayın altında ise ayakları uzun, yüksek, koşumları şık bir Karabağ atı vardı. Ata çok meraklı olan Butler gözüne ilk çarpan hayvanın ne kadar güçlü olduğunu daha ilk bakışta anlamıştı. Gelenlerin kim olduğunu anlamak için olduğu yerde durakladı. Subay Butler'a "Komutanın evi burası mı?" diye sordu. Konuşurken hem dil kurallarına uymayan cümleler kurması hem de şivesi aslında Rus olmadığını belli ediyordu. Butler komutanın evinin o ev olduğunu söyledi. Sonra subaya biraz daha yaklaşarak gözleriyle sarıklı adamı gösterdi. "Peki bu kim?" diye sordu. "Subay Hacı Murat," dedi. "Buraya geliyor. Ordu komutanının evinde kalacak." Butler Hacı Murat'ın kim olduğunu da onun Rusların tarafına geçtiğini de biliyordu. Ama günün birinde bu küçük ileri karakola geleceğini aklından bile geçirmemişti. Hacı Murat ona dostane bir ifadeyle bakıyordu. Butler Tatarlardan öğrendiği şekilde onu selamlayarak "Hoş geldin," dedi. Hacı Murat sağ ol diye karşılık verdi. Sonra atını Butler'a doğru sürerek ona elini uzattı. Sapını iki parmağına geçirdiği kırbacı aşağı doğru sarkıyordu. Komutan mı diye sordu. Butler subaya doğru dönerek hayır dedi, komutan burada, gidip çağırayım. Sonra evin önündeki basamaklardan yukarı çıkıp kapıyı itti. Maria Dmitrievna'nın şeref kapısı dediği ön kapı kilitliydi. Butler kapıya bir iki kez vurdu. Kimse karşılık vermeyince evi dolanarak arkaya geçti. Kendi emir erine seslendi. Yine karşılık veren olmadı. Sonunda Butler iki emir erini de bulamadan mutfağa girdi. Maria Dmitrievna başına bir mendil bağlamış, yanakları al al kollarını sıvamış, beyaz tombul elleriyle aynı derecede beyaz katlanmış hamuru çörek yapmak üzere keserek küçük küçük parçalara ayırıyordu. Butler emir erleri nereye gittiler diye sordu. Maria Dmitrievna içki içmeye gitmişlerdi dedi, bir şey mi lazımdı? Kapıyı açmak lazım, evin önünde bir sürü dağlı toplanmış, Hacı Murat gelmiş. Maria Dmitrievna gülümseyerek, siz de hep bir şeyler uydurursunuz dedi. Şaka etmiyorum, sahi söylüyorum, kapının önünde bekliyorlar. Maria Dmitrievna, ne diyorsunuz, sahi mi dedi. Size niçin yalan söyleyeyim, isterseniz gidip bakın, göreceksiniz, Hacı Murat kapının önünde duruyor. Maria Dmitrievna sıvadığı kollarını indirip kalın saç örgüsünün içindeki firketeleri el yordamıyla aradı. Allah Allah, ne ilginç bir olay dedi, gidip Ivan Matveyeviç'i uyandırayım bari. Butler, hayır, ben gidip uyandırırım, siz zahmet etmeyin dedi. Maria Dmitrievna, peki öyleyse dedi ve sonra yeniden işine koyuldu. Ivan Matveyevich Hacı Murat'ın evine gelmiş olduğunu öğrenince hiç şaşmadı. Çünkü onun Grozny'ye gelmiş olduğunu daha önce işitmişti. Yatağından kalktı, bir sigara sardı, yaktı. Sonra bu Allah'ın belası herifi kendisine göndermiş olan üst makamlara küfür ede ede giyinmeye başladı. Giyindikten sonra emir erinden ilacını istedi. Emir eri ilacın vodka anlamına geldiğini bildiği için hemen gidip vodka getirdi. Ivan Matveyevich vodkayı içip arkasından biraz çavdar ekmeği yedikten sonra ''İnsan içkiyi karıştırınca berbat oluyor. Bak dün çihir içtim ya, şimdi başım ağrıyor işte. Neyse ben hazırım.'' diye söylendi. Sonra Butler'ın Hacı Murat'la yanındaki subayı götürdüğü misafir odasına gittiler. Hacı Murat'ı oraya kadar getirmiş olan subay, Ivan Matveyeviç'e sol kanat komutanının vermiş olduğu buyruğu bildirdi. Hacı Murat kalede misafir edilecek, kılavuzlar aracılığıyla dağlılarla ilişki kurmasına izin verilecek, fakat yanında kazaklar olmadan kaleden çıkmasına engel olunacak. Ivan Matveyeviç elindeki kağıdı okuduktan sonra Hacı Murat'a uzun uzun baktı. Sonra kağıdı bir daha okumaya başladı. Birkaç kez böyle bir kağıda, bir Hacı Murat'a baktıktan sonra en sonunda gözleri Hacı Murat'a takılı kaldı. ''Yakşi bek, yakşi!'' dedi. Dipnot, güzel bey, güzel. Sonra subaya döndü. ''Ona söyle, kendisini buradan dışarı salmamak için emir verilmiş. Emir kutsaldır. Yalnız onu nereye yerleştirsek acaba? Ne dersin ha Butler, katiplerin odasına yerleştirelim mi?'' Butler karşılık vereceği sırada mutfaktan gelen Maria Dmitrievna kapıda durduğu yerden Ivan Matveyeviç'e ''Olur mu hiç?'' dedi, ''varsın buraya yerleşsin. Konuklar odasıyla kileri boşaltırız, olur biter. Hiç olmasa göz önünde olur.'' Bunu söylerken bir an için Hacı Murat'la göz göze gelmişti. Hemen başını öbür yana çevirdi. Butler ''Bence Maria Dmitrievna haklı.'' dedi. Ivan Matveyeviç kaşlarını çatarak ''Haydi haydi çekilin buradan. Kadınların burada ne işi var?'' diye söylendi. Bütün bu konuşmalar olurken Hacı Murat elini kılıcının kabzası altına sokmuş, dudaklarında onları hor gördüğünü belli eden hafif, alaylı bir gülümsemeyle oturuyordu. Kendisine sorulunca da nerede olursa olsun oturabileceğini söyledi. İhtiyaç duyduğu tek şey dağlılarla ilişki kurmaktı. Bunun için Serdar'ın iznini de almıştı. Bu yüzden dağlıların kendisine gelmelerine engel olunmamasını istiyordu. Ivan Matveyeviç onun isteğini yerine getireceğini söyledi. Sonra Butler'dan kendilerine içkiyle meze getirilmesini ve odalar hazırlanıncaya kadar misafirle ilgilenmesini rica etti. Kendisi de katiplerin odasına geçip orada gereken yazıları yazarak bazı emirler verecekti. Hacı Murat yeni ahbaplarına karşı ne gibi hisler duyduğunu takındığı tavırla hemen belli etti. Ivan Matveyeviç'e karşı daha ilk anda bir soğukluk, bir nefret duymuştu. Bu yüzden sonradan da ona hep mesafeli davrandı. Yemeğini pişirip getiren Maria Dmitrievna ise çok hoşuna gitmişti. Genç kadının sade tavırları da yabancısı olduğu bir ırkın özelliklerini yansıtan güzelliği de hoşuna gidiyordu. Onun da farkında olmadan Hacı Murat'a karşı bir eğilim duyması, bu eğilimin kendisini de etkilemesi Hacı Murat'ın içinde tatlı bir duygu uyandırıyordu. Ona bakmamaya, onunla konuşmamaya çalışıyordu ama gözleri kendiliğinden ona doğru çevriliyordu. Genç kadının her hareketini izliyordu. Butler'a gelince onunla daha tanışır tanışmaz dost olmuştu. Onunla seve seve uzun sohbetler ediyor, orada yaşadığı hayat hakkında çeşit çeşit sorular soruyor, kendi hayatını anlatıyor, ailesinin içinde bulunduğu duruma ilişkin habercilerin getirdiği haberleri açıklıyor, hatta ne yapması gerektiği konusunda ona danıştığı bile oluyordu. Kılavuzların getirdiği haberler ise iyi değildi. Hacı Murat kaleye geleli 4 gün olmuştu. Bu süre içinde haberciler 2 defa gelip onunla görüşmüş, her 2 seferinde de kötü haberler getirmişlerdi. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 150.